Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Medyascope'tan herkese iyi akşamlar. Koronavirüs salgını ile ilgili doğruları, yanlışları, doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızın yeni bölümünde birlikteyiz. Canlı yayındayız. Yeni sorularımız var virüsle, salgınla ilgili. Salgında gidişatı konuşacağız tabii ki ama asıl önemlisi bu yeni koronavirüs varyantı, omikronla ilgili neler biliyoruz? Bunu konuşacağız. Üçüncü doz aşıları konuşacağız. Bir de şimdiden ipucu olsun. Benim asıl bugün sormak istediğim, biz bu döngüden nasıl çıkacağız? Bu salgın bitecek mi? Çünkü bu varyant yine hepimizi korkuttu. Bütün bunları konuşacağız. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol ve Dresden Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi'nden Profesör Doktor Çağhan Kızıl'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar.
Ben sabit duruyorum. Sürekli uluslararası alandan yanıma birini.
Hocam biz daha sabitiz burada ama iyi ki siz de her hafta bizimle buradasınız. Çağhan Kızıl, sizi görmek çok güzel. Biraz zaman girmişti araya. Çok çok sağ olun katıldığınız için. İzleyicilerimize de hatırlatalım.
Ben Esin Hoca'dan da öğrenmek için geldim ben.
Ne güzel. Birlikte soralım o zaman. Birlikte soralım. İzleyicilerimize de hatırlatalım. Canlı yayındayız. Yayınımızı lütfen şimdi beğenin, paylaşın ve yorum yazın ki daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Bugün konularımız çok önemli. Esin Hocam, en iç karartıcı soruyla başlayacağım sizle. Salgın nasıl gidiyor Türkiye için diye soracağım. Çünkü vaka sayıları da, ölüm sayıları da, yine her hafta böyle soruyorum ama azalmıyor gibi görünüyor. Neden bu durumdayız?
Şimdi buna en güzel cevap, en umutlu cevap, en telkin edici cevap Sayın Bakan'ın cevabı olur. Bu kontrol noktası dedi. Çok güzel bir şekilde kontrol ediyoruz salgını. Hani bu noktayı bizim burada sürekli olarak tıkandık. Salgın uçak havada arıza yapmış bir uçak gibi yere mi çakılacak, yere mi inecek bilemiyoruz dediğimiz durumu biliyorsunuz 2 gün önce Sayın Bakan bu kontrol noktası gayet iyi gidiyor diye açıkladı. Yani şöyle bir salgın salınması var Türkiye'de. Biz aşınızda olun dedik, aşıları da açtık, getirdik. Aslında bir aşı stratejisi yok doğru düzgün tanımlanmış. Zaman zaman uluslararası önerilerle uyumlu bir şekilde 3. de verdik, 4. de verdik gibi cümleler çıksa da tam net önerilerle çıkan bir aşılama stratejisi yok. Başka hiçbir önlem ve testleme yok. Testlerin artırılması gibi bir durum söz konusu yok. Varyant analizi yok. Sınır kontrolü yok. Sınır geçişlerinde testlemeler ve karantina yok. Ama bizim günde 200-250 tane ölümle sabit kalmamız salgında iyi bir nokta olarak tarif edildi. Bakanın bizzat kendisi tarafından. Böylece de şunu kabul etmiş olduk. Biz aşıyı verdik. Aşısız olanların da ne hali varsa görsün. Bunun da kendiliğinden azalacağı gibi sanki bir masada bir senaryo var. Bu masada bu senaryonun olması masada hiç bilimin ve hani 2 senedir öğrenilen derslerinde olmadığı anlamına geliyor. Hafta sonu çok yatışımız oldu bizim yoğun bakım sırası bekleyen hastalarımız oldu. 2-3 haftada bir böyle bir tıkanma noktasına geliyoruz. Aslına bakarsanız ama bildiğiniz üzere Ankara'da hastane çok, o kanadı açılıyor, bu kanadı açılıyor. İnsanların evine ilaç bırakılıyor. Bir şekilde başka ülkelerin, ben dert ediyorum günde 200 ölümü dedikleri ve bunu kara kış olarak tarif ettikleri noktayla biz de yaşamaya çalışıyoruz, öyle.
Çok vakit kaybetmek istemiyorum burayla ama çok kısa şunu da sormak istiyorum Esin Şenol size. Şimdi salgın başlamıştı ve çok uzun süre aşıları beklemiştik. Ardından aşılarımız oldu ve işte günde 1 milyon aşı yapabiliriz şeklinde cümleler duyduk Sağlık Bakanlığı'ndan ki ilk günlerde böyle gitti aşılama. Şimdi neden bir aşılama stratejisi olmadığını düşünüyorsunuz ya da neden yok diye sormalıyım.
Çünkü günde 10 binlerde falan birinci doz aşılaması var. Bu ülke nüfusunun bir %60 kadarının aşılandığı düşünülüyorsa da başlangıçta yaptığımız aşılarla ilgili ciddi bir varyant nedeniyle de etki kaybı söz konusu. O kişiler sahada da aşı etkisinin azaldığını gösteren verilerle hastanelere başvuruyorlar. Gebelere dönük bir aşılama stratejimiz yok. Çocuklara dönük bir aşılama strateji ve önerimiz yok. Hekimlerle bir güncelleme yapıp gebe aşılayın, güncel veri şu diye bir durum söz konusu değil. İkinci dozları yapan bir %60 kadar genel nüfus değil tabii ki. 18 yaş üstü nüfus. Yani nüfusumuzun hala %50 kadarı son derece duyarlı. Üstüne 3, 4, 5 doz da verseniz bunu yapacak olan bir %40-50 nüfus ne işe yarayacak bilmiyorum. Ve ne kadar girdi var ya, ne kadar dağıldı bunu da bilmiyorum. Bu yüzden hantal bir taktik içinde olduğumuz, strateji demek için uzun erimli planın olması lazım tabii ki. Olmadığı zaman ne yapılacağına dönük bir yedek planın olması lazım. Hantal bir stratejiyle panik ve inkar arasında gidip geliyoruz.
Özellikle bu gebelerle ilgili haberler çok üzücü. Aşı olmamış hamilelerin hayatlarını kaybettiğini duyuyoruz. Belki bilmiyorum, benim de buna üzüldüğüm için bu haberler radarıma giriyordur ama gebelerle ilgili siz uzun zamandır söylüyorsunuz aşı yapılması gerektiğini ama hala bu konuda ciddi ne yazık ki ilerleme kaydedilememiş ki bu tip ölümleri duyuyoruz. Buradan da hamilelere de tekrar çağrı yapmış olalım. Ben sizin sözlerinizi de hatırlatayım. Hamilelerin de aşı olmasında bir sıkıntı olmadığını sık sık uzmanlarımız hatırlatıyorlar bu programda. Çağhan Kızıl, yine daha pozitif bir soru sormak isterdim ama yeni bir varyant hepimizi korkuttu. Salgınla ilgili bir kanıksama sürecine girmiştik. Artık haberlere de pek o kadar bakmıyorduk ama bu omikron denen varyant yine böyle kulaklarımızın dikilmesine neden oldu. Çünkü aşılar işe yarayacak mı? Nedir bu varyant? Pek de bir şey bilmiyoruz gibi görünüyor. Dünya Sağlık Örgütü yeni isimlendirdi bu varyantı ve tehlikeli bir kategoriye, endişe verici kategorisine koydu. Siz bize anlatın, nedir bu yeni varyant?
Bu yeni varyant aslında şöyle bağlayalım Esin Hocam'ın söylediğiyle. En başından itibaren aşılarımız yokken sadece mesafe, maske ve yayılımı önleme üzerinden bir tedbirle gidiyorduk. Sonra aşılarımız geldi, birçok aşı var. Yeniler de geliyor, ilaçlar geliyor. Fakat bunun yanında yayılımın azalması hala önemli bir nokta. Dünya ortalamasına baktığımızda %42 tam aşılanmış durumda ve bu aşılamanın uzun vadede etkisi tabii koruyuculuğu düşüyor. Bunu da göz önünde bulundurduğumuzda dünyanın yarısından fazlası halen virüse karşı korumasız. Yani Çin'de ilk aşamada ortaya çıkan virüsü bile düşünsek ona karşı bile korumasızız, ölümlere yol açacak. Kaldı ki zaman içinde biz çeşitli aslında bir evrim mekanizması bu. Bu çok net olarak görebildiğimiz 2 sene içinde canlı izlediğimiz. Burada virüs değişime uğruyor doğası gereği ve daha başka özellikler kazanıyor. Bazı özelliklerini arttırıyor. Bunlardan bir tanesi örneğin İngiltere'de ortaya çıkan alfa varyantında daha hızlı bölünüp daha hızlı çoğalması, daha fazla enfekte edebilmesiydi. Ondan sonra Güney Afrika varyantı çıktı, gamma olarak sonra adlandırdığımız. Onun antikor etkisinden kaçabilme mutasyonları vardı. Sonra delta varyantı ortaya çıktı ve hızlı bir şekilde dünyada şu anda en başat olan varyant. Onda da başka özellikler vardı bunların birleşimi. Buradan şunu anlıyoruz ki bu virüsü köşeye sıkıştırıp baskılayamadığımız her gün yeni varyantlar aşılamanın düşük olduğu, tedbirlerin düşük olduğu yerlerde ortaya çıkacak. İşte bu omikron varyantı da aslında bu söylediğimizin vücut bulmuş hali. Şu anda bu konuştuğumuz tüm o mutasyonların önceki varyantlardakini üzerinde birleştiren bir varyant. 50'den fazla mutasyonu var. Bunların bazılarını biliyoruz. Demin bahsettiğim mutasyonların bazıları orada. Örneğin 614G, 501Y, 484, 417 bunların hepsinin ne yaptığını biliyoruz önceki varyantlardan. Bu varyantta da bu var. Onun dışında yine endişe verici olarak nitelendirilmesinin sebeplerinden bir tanesi vücuda bağlanıp, insan hücrelerine bağlanıp girdiği S proteininde 30 tane mutasyon var. Daha önce hiçbir varyantta bu görülmemişti. Bunların 15 tanesi de reseptöre, yani hücreye bağlandığı noktada, kritik noktalarda. Bunun biyokimyasal etkisini şu anda bilmiyoruz ama düşündüğümüzde, yani rasyonel bir şekilde baktığımızda, virüsün kendini var edebilmesinin ve yayılabilmesinin diğer başat virüslerin arasında ortaya çıkabilmesini sağladığı için o da bir avantaj sağladığını düşünüyoruz. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü de hiç olmadığı kadar hızlı şekilde 72 saat içinde buna endişe verici varyant olarak niteledi. Bilmediğimiz çok şey var ama tahmin edebildiğimiz maalesef de çok şey var. Aşıların etkinliği, örneğin Güney Afrika'daki gamma varyantı bazı aşıların etkisini %10'a kadar düşürüyordu hastalanma anlamında. Antikorlardan kaçma şansı veriyor bazı mutasyonlar varyanta. Daha hızlı yayılma, daha güçlü bağlanma insan hücrelerine daha fazla etki etmesini sağlıyor. Şu anda gelen bilgiler zaten omikron varyantının daha çok gençlerde daha çok yayıldığını, onlarda görüldüğünü söylüyor. Bu şu anlama da geliyor olabilir. Normalde hastalık yapmayacak, semptom çıkarmayacak güçteki virüsler bu varyanta değişerek böyle bir varyant gençlerde de hastalık yapabilir. Yani bilmediğimiz çok şey var ama endişe etmek için de bilimsel verimiz var maalesef. Bu nedenle şunu demiyoruz bence. Öyle dememeliyiz. Yani bu varyant Delta'yı da aşacak ve dünyada çok daha güçlü bir şey yaratacak. Umarız böyle olmaz. Ama bu şu anlama geliyor. Net bize söylediği aşı eşitsizliği, tedbirlerin olmaması ve gerçekten pandeminin bitmiş gibi davranılması dünyada yeni varyantların ortaya çıkmasını sağlayacak. Ve aşılanan insanlar belki aşıların etkisini biraz düşürecek. Yeni aşılarla, güçlendirmelerle bunun üstesinden gelecek ama dünyada milyarlarca insan aşılanmamış durunda. Türkiye'de Sinan Hocam söyledi, %60 sadece 18 yaş üstü. Onların da aşı etkinliğini, koruyucu etkinliğini bilmiyoruz. Yani büyük bir tehlike arz ediyor yeni varyantlar. Omikron da bu nedenle endişe veriyor. Biraz böyle bakmamız lazım. Bize neden pandeminin bitmediğini biraz hatırlatan bir varyant oldu bu.
Evet, bahsettiğiniz gibi dünya olarak hala önceki varyantlara karşı bile korunmasız halde olmamızın en büyük sebebi aşı eşitsizliği. Ama bir yandan da Türkiye'de aşı olmasına rağmen de hala tam olarak korunuyor değiliz gibi görünüyor. Endişe verici olduğunu söylüyorsunuz. Tamam, çok bilmediğimiz şeyler var ama tabii ki yeni bir varyant bizlere, özellikle bilmeyenlere endişe veriyor. Ama bir yandan bu endişe duygusundan da çok yorulduk. O yüzden bilmememize rağmen bazı özelliklerini, Esin Şenol'a ben tekrar şunu sormak istiyorum. Delta'dan da çok korkmuştuk çünkü çok bulaşıcı olduğunu düşünüyordu uzmanlar. Nitekim öyle de oldu. Şimdi farklı bir faza mı geçti salgın, yoksa biz biraz bilinmezlik endişesinde miyiz? Çok korkmalı mıyız?
Şimdi çok ilginç aslında. Ya çok iyimser mesajlar var, tuhaf bir biçimde iyimser mesajlar var. Daha tespit edileli, yani tespit edileli çok az bir zaman olmasına rağmen bu hafif seyrediyormuş. Gençlerde ve çocuklarda başladığı için, çünkü aşısız olan onlar olduğu için daha çok, öyle görülmesi tabii ki muhtemel. Ya da çok böyle öldük bittik, bu da geldi, şimdi ne olacak mesaj.
Ben öyle hissettim şahsen. İkincisi
evet,
tarafındayım.
Yok yok, ölüp bitecek bir durum yok. Hatta geçenlerde ben bir gene YouTube programında oldukça net mesajlar vermeye çalıştım. Şöyle vermeye çalıştım. Çağhan'ın söylediği noktadayım. Bu aşı eşitsizliği olduğu sürece ve Güney Afrika çok özel bir bölge. Tekraren bunu söyleyeyim. HIV yükü, yani AIDS'li hastaların çok olduğu bir bölge. Bu şu demek, bütün varyantların gelişimi için çok uygun bir iklim demek. Bir an önce onların yaptığı çağrıya cevap verip, ki bir önceki dalgaları bunun atasıyla olmuştu biz alfayı yaşarken, beta dalgası. Beta'da sipariş verdikleri aşı çalışmamıştı onların. AstraZeneca'nın aşısı çalışmamıştı. Dolayısıyla aşısız kalmak durumunda ve geç başlamak durumunda kaldılar. Ama çok iyi varyant izlemi falan yapan bir ülke, bunun orada saptanıyor olması, oradan yayıldığını değil orada kolay bulaştığını daha çok gösteriyor. Henüz daha bir şeyler söylemek için 2-3 haftalık zamana ihtiyacımız var. Ama beni endişelendiriyor mu? Evet, endişelendiriyor. Dünyanın tümüne yayılmış gibi duruyor. Ve tek kaynak Güney Afrika değilmiş gibi duruyor. Çünkü böyle pıtrak gibi her taraftan haberler almaya başladık. Ama yayılma avantajı kazanacak mı? Bunu bilmiyoruz. Delta'nın sönümlenmesiyle paralel gitti Güney Afrika'da. Ama biz henüz Delta ile baş edemedik. Onun yerine geçecek mi? Bunu bilmiyoruz. Geçemezse de Delta'nın yavruları bekleniyor bu durumda da. Yani bu bizim hep temkinli olmamız gereken bir durum. Ve aslında şöyle bir gerçeklik de var. Bir yandan İngiltere gibi aşılamayı yükseltirken her şeyi açık bırakmış ülkelerde aşılılar arasında dolaştırdıkları için başka bir seçici basıncı yapıyorlar. Şimdi bu dinamikleri herkese çok kolay anlatmak kolay değil. Burada yapılacak şey şu, çok basit. Makul ve rasyonel olanı yapmak. Yani sınır kapamak daha önce işe yaradı mı? Hayır. Wuhan suşunu hatırlayınız. Amerika bir tek Çin'e sınırlarını kapattı. Oysa bütün Avrupa'dan salgını aldı. Yani salgın yayıldı. Binlerce kere girdi Amerika'ya. Demek ki işe yaramıyor sınır kapatma. Bunu koyduk bir kenara. Ne yapacağız? Sınır izleme ve testleme yapacağız ve sınır geçişi çok olan ülkeler içinde başka ne yapacağız? Genom sekans analizleri yapacağız. Ülke gücünü kullanacak. Güney Afrika yapıyor ve çok dürüstçe, çok güzel bir şekilde bence çok erken tanımlanmasını sağlayıcı bir atak yaparak ortaya koydu. Yani ölüp bitmiyoruz ama tedirgin edici bir durum var. Bu tedirgin edici durumları tezahür ettiren de, gözümüzün önüne getiren de bir başka durum. Hızlanmalıyız, hızlanmalıyız aşılamada ve makul olanı yaparak, yani ülkeyi tam kapatarak, insanları eve kilitleyerek değil, uygun kısıtlamalarla, uygun testlemelerle, uygun havalandırmalarla bu kışı makul bir izlemle geçirmek ve aşılamayı artırmak zorundayız. Bu mesajın zor olan ve güç olan aslında hiçbir şeysi yok, yani ölüp bittiğimiz bir durum da yok. Büyük ihtimalle 3 doz aşının yarayacağı bir senaryo diye düşünülüyor. Çağhan'ın dediği gibi her şey laboratuvar projeksiyonu ve Güney Afrika'daki epidemiyolojik, yani salgın eğrisindeki yükselmeye tekabül ediyor. Ama size şunu söyleyeyim, John Hopkins'in bir 4 şıklı bir senaryosu vardı ortaya koyduğu. En kötü senaryosunu bu varyant maalesef ki çağrıştırıyor. O en kötü senaryo şuydu. Dünya nüfusunun biz kritik eşik olan %70'ini 2022 Mart'ından önce aşılayamayacağız. Öyle görünüyor. 2022 Mart'ına kadar kaybettiğimiz zaman içinde eğer bir varyant yetişir ve bu varyant aşıdan kaçarsa, %50 bile kaçarsa, o zaman çocuklar ve gençlerin başı dertte demektir diye bir senaryosu vardı. Ben bunu bir gazete köşe yazımda da kaynağını paylaşarak paylaştım. Dolayısıyla çocukluk çağı aşılamalarına ve bırakın üçüncü dozları, birinci ve ikinci doz aşılamalarına, havalandırmaya, kapalı alanlarda sosyal karışmaların önleneceği regülasyonlara ihtiyacı var Türkiye'nin. Dünyanın da bir an önce Güney Afrika gibi yardım çağrısı ileten ülkelere gidip seferberlik yapmaya, koordine bir çalışma yapmaya ihtiyacı var. Olup biten bu dersi de göremezsek o zaman çok daha ciddi tehditlerle karşılaşabiliriz. Umarım, küçük de olsa olasılık.
Umarım bu kötü senaryolar gerçek olmaz ama durum pek parlak gibi görünmüyor. Evet, yeni bir varyantla karşı karşıyayız. Bu programın sıkı takipçileri bilirler. Urartu Şeker aslında bu yeni varyantları bize kendi modeliyle gösterirdi. Umadım ki gelecek hafta bize biraz daha açıklayıcı şekilde anlatır yeni bilgilerle de nasıl görünüyormuş bu yeni varyant diye. Ama şu Güney Afrika kısmını biraz daha açıp Çağhan Kız'la bunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de şöyle bir görüntü var. Sanki bizde bu kadar çok vaka çıkıyor, bu kadar çok ölüm var ama bir takım yerlerde, uzak bir yerlerde varyantlar oluşuyor ve onlar Türkiye'ye gelirlerse geliyorlar. Güney Afrika'yla da birçok ülke sınırlarını kapattı. Türkiye'de bunlardan biri. Yani uçuşlar artık yapılmıyor. Hatta İsrail bütün ülkelerle, bütün yabancılara kapattı ama özellikle Güney Afrika'yla birçok ülke bağlantısını kesmeye çalışıyor ama Güney Afrika bütün bu varyantların çıktığı tek yer olmasa gerek. Buradaki bu durum nedir Güney Afrika ile ilgili?
Şimdi bu varyanta baktığımızda zaten görünen yerler, birkaç örnek vermek gerekirse
işte Avrupa'da da var artık ama
Botswana, evet, Avrupa'da, Britanya'da, Belçika'da, İtalya, Almanya, Hong Kong, yani büyük ihtimalle Amerika kıtasında da var. Baktığımızda zaten biz onu bulana ve yaygınlığını anlayana kadar o zaten yayılmış oluyor. Gelen haberler Mısır ve Türkiye'den Belçika'ya giden kişilerde ya da uğrayan kişilerde bu varyantında görüldüğünü söylüyor. Türkiye'nin karnesine baktığımızda zaten benim biraz anlayamadığım, Türkiye'nin tedbir ve önlem, bu programda çok konuştuk yani, hocam da söylüyor. Düşünüldüğünde Sağlık Bakanı hemen daha iki gün olmuş varyant açıklığını alıyor Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Biz en erken önlem alan ülkelerden bir tanesiyiz diye açıklama yaptı. Açıkçası ben bu önlemin ne olduğunu çok merak ediyorum. Türkiye zaten birçok varyantın geçiş noktası. Hani medeniyetler merkezi, kültürler merkezi deriz ya, aslında varyantlar merkezi. Her şey Türkiye'den geçiyor bence. Çünkü biz Türkiye'deki test stratejisi ve bu PCR testiyle bunu bulma stratejisini bakanlığın komisyon ettiği bir şirket üzerinden yapıyoruz. Üniversitelere bu testleme açılmadı. Yeni testlerin geliştirilmesi çok hızlı bir şekilde yapılamıyor. Genel bir testleme yapılamıyor ve dolayısıyla biz şöyle bir stratejisi oluyor Türkiye'nin. Test yapmıyoruz, görmüyoruz. Yok farz ediyoruz. Aslında gerçeklik öyle değil. Her zaman zaten birkaç hafta sonra birkaç kişide bu varyant bulunuyor ve sonra yayılma devam ediyor. Ama gerçekten bizim iki sene oldu, iki senedir söylediğimiz genom analizi, sekanslama analizi, doğru bir örneklem alımı, bunun objektif şekilde değerlendirilmesi, uluslararası veri tabanlarına konması, bilim insanlarının çalışmaları için o verilerin onlara sunulabilmesi, koordinasyonun yapılması gerekli ki biz bir projeksiyon yapabilelim Türkiye'de. Varyantların yayılımı nasıl, bölgesel dinamiklerle aşılama oranına baktığımızda genç nüfus, yaşlı nüfus, bir oranlayalım, bir korelasyon yapalım ve o bölgeler belki aşılamayı arttırabiliriz, başka şeyler yapabiliriz. Yani böyle bir projeksiyon yapalım diyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir çalışması olmadı hiçbir zaman. Türkiye'de dolayısıyla bu varyantın zaten ortaya çıkması ve yani gerçekçi bir şekilde saha analizinin yapılması da mümkün değil gibi görünüyor. Yapılıyorsa da bu sayılar bizimle paylaşılmıyor. Yine Sağlık Bakanı'nın yaptığı basın açıklamasında en net örneğini ölüm sayıları üzerinden verebiliyoruz. Yani TÜİK veri açıkladığında 3-4 kat ölüm olduğunu göreceksiniz diyen bir Sağlık Bakanımız var. Zaten biz bunu söylüyorduk, maalesef böyle olduğunu. Bilimsel gerçeklikler dünya çapında, bu sadece Türkiye'ye özgü bir varyant değil, hastalık da değil. Dünyadaki örneklerine baktığımızda ve ilerleyişine baktığımızda maalesef kimsenin sözüne değil, bu genel gerçeklere bakarak bir projeksiyon yapabiliyoruz zaten Türkiye'deki durumda ne olduğunu dair. Günlük artık kanıksadığımız Ağustos ayından beri her gün 200'den fazla resmi ölümle karşılaştığımız, binlerce vakayla karşılaştığımız ve artık o baseline dediğimiz temelin bu olarak alındığı bir pandemi sürecinde, yani yayılımın çok hızlı olduğu, aslında teknik olarak ve aşılamanın düşük olduğu bir ortamda bu varyantın yayılmaması için bir neden göremiyorum ben şu anda.
Aşılara geçelim buradan. Esin Şenol, size soracağım ama Çağan Kızıl'la devam etmek istiyorum. Bu varyant bizi korkuturken, şimdi bir yandan tabii ki aşısızlar var, korunmamızı gerçekten çok azaltan, düşüren bu grup, ama bir yandan da aşılıların en azından umudu, aşıların bu varyantta da işe yaraması, bu konuda da bir tedirginlik hakim. Çağan Kızıl, ilk önce size soracağım. İşe yarayacak mı aşılar, yaramasa ne olacak?
Aşılar tabii ki işe yarıyor. Yani bir koruyuculuk elbette var. Diğer varyantlara karşı da var. Yani şöyle düşünebilirsiniz. %100 koruyan bir aşı olduğunu düşünün. Bir varyant bunu %90'a indiriyor, %80'e indiriyor. Düşürüyor tabii ki. Ama bu hastalanma üzerinden, yani pozitif, PCR pozitif çıkan, göğsü kapma ve semptom gösterme üzerinden tanımlanan bir sayı. Birçok aşı korktuğumuz şey delta varyantında, daha önceki varyantlarda ölümleri oldukça, yoğun bakıma yatışları oldukça düşürdü. Bu varyantta da aşıların bu etkinliğinin yüksek oranda devam edeceğini düşünüyoruz. Elbette bir düşüş olabilir. İşte fakat bunun yanında zaten antikorlardan kaçış bir elbette bir özelliği virüsün. Ama baktığımızda bu virüste örneğin aşıların üretildiği virüs bölgelerine karşı oralarda çok mutasyon yok. Sadece C proteininde çok fazla var. Dolayısıyla bazı aşılar yeni modifiye edilebilir. mRNA aşılarında zaten şirketler bunu açıkladılar. Yani bu varyanta karşı bir özel form geliştirebiliriz. Güçlendirme aşılarını böyle yapabiliriz diye. Bu birincisi. İkincisi de her aşının aslında uzun vadeli bir hafıza yaratma durumu da var. İşte hücresel bağışıklık dediğimiz, vücut virüsle karşılaştığında tepki göstermesini sağlayan, kendi antikorlarını yapmasını sağlayan bir sistem. Bunun yaratılması da önemli. Zaten en baştan beri söylediğimiz şeylerden biri de buydu. Yani antikor sayım bu kadardan çok uzun vadeli bağışıklığı yaratan T hücresi ve diğer bağışıklık sistemlerini yaratan aşıların güçlendirme olarak kullanılması ya da daha yaygın olarak kullanılması. Şu anda tabii çalışmalar devam ediyor ama yine laboratuvar çalışmaları. Büyük ihtimalle aşıların etkinliğini sıfırlayacak bir varyant değil bu. Hiçbir zaman zaten öyle bir varyant şu anda projeksiyonlarda da görünmüyor. Ama etkisini düşürebilir. Aşılanmayan insanlar için aynı korumasızlıkla daha güçlü bir varyantla, virüsle karşılaşma durumu gerçekleşecek. Ve bu aslında, yani bunun için bilim insanı olmaya da gerek yok, yayılımı, hastalıkları arttırabilecek bir kapasiteye sahip bu insanlarda. Yani bunu söyleyebiliriz net olarak.
Bir izleyicimiz Çağhan Hoca'yı özlemişiz diye bir yorum yapmış yayınımıza. Öyle gerçekten biz de özlemiştik. Umarız daha sık olur yayınlarımızda. Görürüz. Bir izleyicimiz de 3. doz BioNTech aşısının olmasına rağmen tedirgin olduğunu ve 4. dozun ne zaman geleceğini merak ettiğini sormuş. Buradan Türkiye'deki bu 3. doz aşılama stratejisine de dönelim istiyorum. Esin Şenol, hem sizden de yorum rica edeceğim bu yeni varyantın aşılara etkisiyle ilgili. Çünkü evet, Çağhan kızının söylediği, bizim de tabii ki umudumuz sıfırlanmasın aşı etkinliği, ama yine de eskisine göre daha mı az korunacağız sorusu bir süre daha herhalde kafamızı kurcalayacak bu yeni bilgileri edinene kadar, bu yeni varyantla ilgili. Hem bunu konuşalım, hem de Türkiye'de bu aşılama stratejisi, 3. doz, 4. doz aşılamalar biraz da salgının yarattığı tedirginliğe göre de şekillendiriliyor gibi görünüyor bana dışarıdan. İşte bu Sinovac aşılarının işe yaramayacağı korkusuyla delta varyantının karşısında 3. doz BioNTech'lerin yapıldığı şeklinde yorumlar yapılmıştı. Şimdi de bu 3. dozların arası biraz kısaltılmış görünüyor. Bu yeni varyantla mı ilgilidir? Ne yapıyoruz biz 3. doz konusunda? Çok uzun sordum. Hepsini cevaplamanızı rica edeceğim.
Ya aslında 3. doz stratejimiz yok. Belirgin bir 3. doz stratejimiz. 3. doz stratejisi şu demek: bazı gruplar için ardışık 3 dozun yapılması lazım. Onlar 2 doza verecekleri cevabı garantileyemediğimiz ya da o 2 doza yetersiz cevap verdiği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış kronik böbrek hastası gibi, kanser hastası gibi, nakil alıcısı gibi hastalar. Romatizma ilacı kullanan çok insan var bu ülkede. Onlar mesela bağışıklık cevaplarını öngöremiyoruz. Yani %25-50 kadar olağan popülasyondan daha az cevap veriyor. Orada 3. dozu biz o %25-50 eksik cevabı kapatmak için yapıyoruz. Yani onu 2 dozun temin edemediği cevabı sağlamak için yapıyoruz. Bu bir strateji. Bunu bir kenara koyup 3 dozu peş peşe yapmak lazım. Onlara belki bir 6 ay sonra bir 4. doz önerisi getirilecek. 3 ya da 6 ay sonra. Bu bir strateji. Ama şimdi herkes 18 ile 60 yaş arası herkese vereceğim ben 3. dozu dediğinizde, orada 2 dozun arkasından 6 ay diyorduk biz. Ama şimdi varyant geldiği için, varyanta karşı koruma azaldığı ya da 3. ayda yapıldığında daha yüksek bir etki göstereceği için değil, ama bütün bu grupların hepsini birden kavrayıcı bir yaklaşım olarak açtık önünü. Üçüncü ayınızdan itibaren gidin olun deme durumuna geçilmeli. Mesela İngiltere bunu yaptı. Bu çok panikle yapılmış bir stratejik yaklaşım gibi gözükse de bütün nüfusun en kısa sürede tekrar dozlarını yapabilmesinin kabaca en garanti yolu. İçinde hatalar barındırsa bile. Ve bu arada da benim söylediğim gibi Delta'nın çocuğu başka varyantların olmasını engellemek için. Şimdi üçüncü dozdan ne beklediğinizi masaya koyduğunuzda bu bir strateji olur. Ama üçüncü doz bugün 3 ay dedim, yarın 4 ay dedim, öbür gün 5 ay dedim, kime ne dediğim belli değil dediğinizde bu bir şey olmaz. Yani o zaman biz de diyoruz ki biz akademisyenler olarak doğru yönlendirmeleri yapacağız, açın önünü, herkese açın, koşulsuz açın, ay ve zaman kısıtlaması yapmayın, biz insanlara doğru önerileri iletelim. Onlar da kendilerinin işine yaramayacak tekrar dozları almaktan yana olmayacaklardır. Yani küçük bir grup için peş peşe 3 doz. Onlara belki 4. doz diyeceğiz. Büyük ihtimal diyeceğiz 6 ay sonra. Diğer kalan grup için ise 3-6 ay arasında herkes riskine göre mutlaka 3. dozu yaptırmalı. Çünkü bu varyantın dünyaya yayıldığı anlaşılıyor. Başka varyantların da olma olasılığı var, onu söyleyelim.
Yani bir hastalığınız yoksa, 18 yaş üstündeyseniz 3. doz aşıyı 3 ay sonra olmalısınız diyorsunuz değil mi? Şu an Türkiye'de bu yapılıyor mu?
Hayır, yapılmıyor. Hayır, önü açılmıyor. Hayır, girseniz de bulamayacaksınız. Böyle bir strateji belirlenebilir diyorum. 3 ay sonra yapılması şart demiyorum. 3 ile 6 ay içinde yapılmasında yarar var diyorum. 6 ay önerimizin arkasındayız ama yeni bir varyant çıktı. Daha hızlı bir bankada, daha hızlı bir nakit paraya ihtiyacımız var, öyle düşün.
Bir parça daha öne alınması hepimizin hayrına, evet, olacak gibi, evet, görünüyor. 3. dozun işte bir yandan biz 3. 4. dozları konuşuyoruz. Bir yandan dünyanın bir tarafında aşı bulunmuyor. Gerçekten çok acayip zamanlardan geçiyoruz bunu da düşününce. Bir izleyicimiz Sayın Şenol ve Kızıl'a 2 yıldır tüm bilgilendirmeleri ve emekleri için sonsuz teşekkürler demiş. Bu yorumu da özellikle okumak istedim. Ben de Medyascope ailesi adına Çağhan Kızıl'a da, Esin Şenol'a da, şu an burada olmayan Müge Çevik ve Urar Tüşeker'e de çok teşekkürlerimi iletiyorum. Hakikaten çok bilgilendirici bir program. Biz her hafta burada canlı yayında salı akşamları saat 18'de yapmaya devam ediyoruz. Ama bir yandan da çok yorulduk diyerek son soruma bağlamak istiyorum Çağhan Kızıl'a. Bu yeni varyant tedirgin edici. Esin Hoca öldürmeyecek, ölmüyoruz dedi ama korkmaya devam ediyoruz ve çok yorulduk. Önlemler tekrar geri geliyor gibi görünüyor. Her ne kadar Türkiye'de yakın zamanda bir kapanma durumu beklenmese de Avrupa'dan bazı önlemlerin sıklaştırıldığını görüyoruz ve hakikaten psikolojik olarak çok yorucu. Buradan şunu soracağım, yani ne zaman biraz daha feraha ereceğiz? Ne zaman bu programda artık koronavirüs değil, belki sizlerle bilim konuşacağız? Siz geleceği nasıl görüyorsunuz? Birazcık ucu açık umut verin bize diye sormak istiyorum.
Yani şöyle söyleyebiliriz, elbette bitecek. Ama bu Esin Hocam başından itibaren bir kamyon örneğini, analojisini yapıyor. Hani freni patlamış kamyon. Bu kamyon duracak ama yani nasıl durduğu da önemli. Yani amacımız pandemi bitecek mi bitmeyecek mi konuşmak değil. Bitecek tabii ki. Ama biterken en az hasarla bunu nasıl atlatabiliriz ve ne kadar erken bitirebiliriz? Asıl meselemiz bu. O nedenle kendi haline bıraktığımızda da sönümlenecek bir durum bu. Ama kendi haline bırakmak bir seçenek değil. O nedenle aşılamayı yüksek tutmak, tedbirleri hala, yani pandeminin hala bitmediğini, belki önceki kadar sert, radikal kısıtlamalar değil de bir yaşam biçimi olarak o yayılımın azaltıcı önlemde oturtmak gerektiğini herkese daha iyi anlatmak gerekiyor. Ama işte dünyada en başından söylediğimiz gibi bu biraz da politik bir süreçti. Balık da baştan kokuyor. Yani neyi nasıl söylediğinizle ilgili. Şimdi Almanya örneğini verelim. Hep deniyor işte Almanya çok mu iyi, hep şey yapıyorsunuz. Hayır. Şu anda örneğin yazın yapılan oradaki hani özgürlük olarak adlandırılan ama aslında şu anda Almanya'da yaşanan vaka artışını ve korkuyu besleyen bir süreç vardı. Yani pandemi bitmiş gibi algılayıp nerede aşılama yüksek bile olsa nerede öyle davranırsınız? Sonu maalesef böyle oluyor. O nedenle tüm dünya için evet bitecek. Ben umutluyum. Zaten umutsuz değiliz. Umutsuz olsak hiç burada çıkıp konuşmayız. Ama yapmamız gereken şeyler var. Maalesef bizim seçmediğimiz ama bizim kucağımıza bırakılan bir sorumluluk var. Bu sorumluluğu devam ettirmemiz lazım. Yapmamız gerekeni yapmamız lazım. Evet yoruluyoruz ama bu kısa bir koşuda değil. Onu da söylemek lazım. Yani bilmiyorum yanıt oldu mu ama yine ben hala yapılması gerekenin yapıldığında daha kısa sürede bunu atlatacağımızı düşünüyorum. Bir sene önceyle karşılaştırdığımızda daha iyi bir yerdeyiz tabii ki. Yani dünyanın %50'sine yakını aşılanmış durumda, bir koruyuculuk var, biraz bilinç var. Yani kötü bir yerde değiliz tabii. Daha kötüye gitmiyor, daha iyiye gidiyor ama çok daha hızlı bir şekilde üstesinden gelmek gerekiyor. Yani Esin Hocam buna epidemiyolog olarak daha iyi bir yanıt verir sanırım. Yani.
Esin Hoca'ya geçeceğim ama aslında izleyici sorusu almak için vaktimiz de tükendi ama bu önemli, bunu sormak istiyorum ve şunu hatırlatayım izleyicilerimize. Biz bu programda bir özel bir yayın yapmıştık ve aşı tereddüdüne ilişkin soruları cevaplamıştık. O yayının linkini de bu programın altına koyacağım ama şu izleyici sorusuna Çağhan Kızı lütfen cevap versin. Sayın hocalarımıza sorar mısınız demiş Kerem Kurt. Aşılama oranının çok yüksek olduğu ülkelerde de pandemi neden hala bitmiyor? Cevaplasınlar demiş Çağhan Kızıl. Neden aşılamanın çok yüksek olduğu ülkelerde salgın hala bitmedi?
Yani pandemiyi bitirmek için teknik olarak kimsenin enfekte olmaması gerekiyor. Yani bunu yaratabilecek bir ortamımız yok, bir. İkincisi de çok yüksek dediğimiz oranlar bile %70'lere geçmiyor. Yani üçte bir insan hala virüsü yayabiliyor. İkincisi de aşılanan insanlar hala virüs alabiliyorlar. Yani şu yanlışa kapılmayalım. Ben aşılandım, ağzıma bir maske koyuyor aşı ve virüsün girmesini engelliyor. Böyle bir şey yok. Yani virüsü alıyorsunuz hala ama aşıların ana bize faydası yoğun bakıma yatışı ve ölümü engellemek. Bunu da çok etkili şekilde yapıyorlar. Yani o ülkelere baktığınızda yüksek aşılamanın olduğu yerlerde aynı vaka oranıyla bir sene önceki ölümlerle karşılaştırılınca çok büyük düşüşler var. Dolayısıyla aşılar işini görüyor. Ama toplumsal yayılım sadece aşılarla engellenebilecek bir şey değil. Dolayısıyla pandeminin bitmemesini biraz bu şekilde açıklayabiliriz.
Çok teşekkürler Çağhan Kızıl. Son olarak da Esin Şenol'a dönelim ve onunla bitirelim. Hem bu soruya belki bir ekleme yapmak ister. Hem de bu aşağı giden kamyon örneğinden Çağhan Kızıl da bahsetti. Şimdi bitecek ama nasıl bitecek diye konuşuyorduk salgını, ama bitecek mi hakikaten diye sormak istiyorum. Çünkü bu aşılama yeterli oranda yapılmadığı sürece yeni varyantlar görecekmişiz ve daha kötü senaryolarla da karşılaşacakmışız gibi geliyor bana. Bu çok karamsar bir bakış açısı mı? Tabii ki cahil bir bakış açısı ama karamsar mı? Bitecek mi? Ne olacak gelecekte?
Şimdi demin söylediğimi söyleyeyim tekrar bu varyant içinde. Öldük bittikle iyimser mesajlar arasında çok gri bir zondayız. Pandeminin gri zonda olmasının en önemli nedeni pandeminin bundan sonraki gidişatının bizim kolektif davranışlarımızla ilgisinin olması. Bugün bir yazı hazırlıyorum. O nedenle bir makale geçti elime. Hardy'nin daha 1968 yılında yazdığı ortak davranma trajedisi adı verilen bir trajediyi yaşıyoruz. Yani İsrail çok bencil davranıyor. İsrail gibi bencil davranan 3 ülke Güney Afrika'daki varyantlara maruz kalıyor gibi bir kolektif, kümülatif, aslında tek tek bencillerin birleşmesiyle ortaya çıkan bir tablo söz konusu. Onun için G7 zirvelerinde 500 bin doz veririm, dağıtırım falan laflarıyla bir kolektif davranış biçimi görememekten kaynaklanıyor umutsuzluğumuz. Yoksa virüs bilim dünyası tarafından çözüldü, bulaşma yolları da çözüldü ve tanınıyor. Bu kendi alanı içinde ne kadar zirve yaparsa yapsın buna verilecek cevaplar var ve eminim ki buna verilecek cevaplar 2 senedir yapılması söylenen ve işe yarayanlardan farklı değil. İşe yaramayanları tekrar söyleyeyim. Siyah ve beyaz davranmak bize çok şey kaybettirdi. Bir de yalancı iyimserlik bize çok şey kaybettirdi. İşe yaramayanların başına bunları koyalım. Tam kapanmalara gerek olmayacak kadar çok yöntem var elimizde. Havalandırma, testleme, izleme, ayıklama ve artık aşılı kişiler çok daha kısa süre karantina ve izolasyonda kalacakları için hayatta çok daha bağdaşır bir izlenme politikasına geçebilme şansımız var. Ama sınır ötesi hareketliliği ya kontrolsüz ya sınır kapatma noktasında yapıyor. Avrupa ülkeleri de böyle yapıyor. Ya da mesela Hollanda bütün yaz bütün her şeyini açarken %60 aşılama yetmiyor. %75'i geçen ülkelerde durum rahatladı, ölümler azaldı. Pandemi geldiği gibi bir günde bitmeyecek. Bunu hep söylüyoruz. Pandemi bir günde de gelmedi zaten. Tezahür ettiğinde biz onu o gün olarak kaydettik, bu kadar. Pandemi yavaş yavaş bitecek. Nasıl bitecek? Önce ölümcül olmayacak. Ölümcül olmasını azaltıyor muyuz? Evet, azaltıyoruz. Sonra hastanelere düşmesini önleyeceğiz. Hastanelere de düşmediği zaman ağzım burnum akıyor, gittim bir test yaptırdım, ben koronaymışım diyebilecek duruma geldiğimizde aslında pandemi hayatla bağdaşarak yavaş yavaş bitecek. Bunu önümüze koymalıyız. Bunda kötü bir şey de yok. Bizim eskiye olan tutturuk düşkünlüğümüzün tek nedeni yeniyi inşa etmekten imtina etmemiz. Yeniyi inşa etmek durumundayız. Elimizi çamura harca filan bulayıp yeniyi inşa edersek o eski tutturukluğumuzdan vazgeçeceğiz. Her şey değişiyor. Bunu kabul etmek zorundayız artık. Pandemi öyle bir günde bitmeyecek. Onun için biz de asla tarih veremeyeceğiz. Ama benim öngörümü sorarsanız Mart'a kadar biraz katastrofik, kötü bir süreç var önümüzde. En az Mart'a kadar.
Mart'a kadar ve yeniyi inşa etmek zorundayız. Bir şeyleri kabul etmek zorundayız ama yavaş yavaş bitecek diyorsunuz. Bu bile umut verici aslında bu karanlık tabloda. Özellikle bu her gün yayınlanan turkuaz tabloya baktığımızda ya da bu varyant haberlerini gördüğümüzde, ama gelecek için en güzelini umalım. Ben biraz karamsar sorular sordum bugün ama mutlu kapatalım ve sizlere çok teşekkür ederim. Esin Şenol, Çağhan Kızıl, iyi ki katıldınız. Gelecek haftada görüşmek üzere diyelim.
İyi akşamlar, teşekkür ederiz.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar olsun. Her salı akşamı saat 18'de biz bu yayına devam ediyor olacağız. Bugün Gazi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Esin Şenol'u ve Dresden ve Kolombiya Üniversitelerinden Profesör Doktor Çağhan Kızıl'ı ağırladık. Yayınımızı beğenmenizi, paylaşmanızı ve yorum yazmanızı rica ediyoruz ki yayınlarımız çok daha fazla kişiye yayılabilsin. Ayrıca bu yayından da hareketle ufak da bir reklam yapayım kapatmadan. Yayında da konuştuğumuz üzere evet yorulduk, salgın. Her ne kadar hayatlarımız normalleşse de aşıdansak da bu önlem, bu gelecekle ilgili belirsizlik tabii ki ruh halimizi etkiliyor. İki saat sonra başka bir programımız olacak. Meraklısına Bilim Programı, Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız ve bu haftaki bölümümüzde Nebi Sümer'le, Profesör Doktor Nebi Sümer'le konuşacağız. Ve bu tip kriz anlarında ve belirsizliklerde bu belirsizliklere nasıl tepki veririz ve ruh halimizi, akıl sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız, bu konuda sohbet edeceğiz. İlgilenenleri o yayınımıza da saat 8'de Medyascope'un YouTube kanalında canlı yayınımıza bekleriz diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.